Gül Sohbetleri. Adem Saraç'la Gül Sohbetleri başlıyor.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Vessalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Vessalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Vessalatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Vessalatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Erkam Radyo'nun çok kıymetli dinleyicilerini saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlarken Gül Sohbetleri programımızın Zeynep Sultan adlı sunumumuzun 14. bölümüyle yine beraberiz. Hayırlara vesile olması dileğiyle her zamanki gibi dileğimiz budur. İnşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hatırlanacağı üzere bundan sonraki önceki estağfurullah bölümde en kritik bir yere gelmiş. Normalde ister radyo programı olsun, ister televizyon programı olsun veya bir dergi gazete yazısı olsun, hangisi olursa olsun bırakılmaması gereken bir yerde bırakmak zorunda kalmıştık. Altını çiziyorum. Bırakılmaması gereken bir yerde bırakmak zorunda kalmıştık. Biliyorsunuz İslam aynı zamanda bir disiplindir. Dolayısıyla diğer programlara, diğer kardeşlere, onların haklarına geçmeme adına konumuz bitmedi diye uzatıp o hakka girmemek için ister istemez zamanımız süremizin dolduğu yerde biz mevzuyu bırakmak durumunda kalıyoruz. O yüzden bu sefer kısa bir özet yapacağım. Bu sefer. Çünkü bundan önceki bölümü dinleyememiş olanlar ne oluyor diye şaşırmasınlar diye. Mekkeliler Medine'ye muhacir olarak giden Müslümanların mallarını, Mekke'deki mallarını yağmalamışlar. Onları Ebu Süfyan'ın kumanda ettiği bir kervanla Şam tarafına göndermişler. Orada satıp onun geliriyle Müslümanlar üzerine bir ordu sevkiyat edeceklerdi. Durumu vahiyle Allahu Teala peygamberine bildiriyor. Peygamberimiz Aleyhisselam kervanı basma adına, kendi malları çünkü, basma adına harekete geçiyor. Haber alınıyor. Haberi alan Ebu Süfyan Mekke'ye haber ulaştırıyor ve Mekke'de ordu hazırlayarak Medine üzerine kervanı koruma bahanesiyle Medine üzerine yürümeye karar veriyor. İşte bu kıyametlerin, gürültülerin koptuğu bir anda aynı zamanda da şenlikler, eğlenceler var. Çünkü 1000 kişilik bir ordu oluşturdular. Tam teçhizat, silahlı, güçlü, kuvvetli ordu oluşturdular. Yani Müslümanları silip süpürecekler. O kadar eminler ki şenlikler yapıyorlar. Bizim kaldığımız yer ise Ebu'l-As bin Rebi, yani Resulullah'ın damadı, yani programımızın şeref konuğu Zeynep Sultan'ın kocasının bu orduyla beraber götürülmesi sahnesiydi. Adamcağız gitmek istemiyor. Müslüman henüz değil, müşrik ama ailesine karşı, hanımına karşı, Resulullah'a karşı saygılı, edepli bir insan, ağır bir insan. Henüz iman nasip olmamış. İman nasip işi, bunu devamını söylüyoruz. Böyle bir katil orduya, intikam ordusuna katılmak istemiyor. Bu yüzden evine sığınmasına rağmen bağırıp çağırarak onu tahrik ederek dışarıya çekmeye çalışıyorlardı. En son Resulullah, babama karşı savaşacaksın öyle mi sözüyle bitirmiştik. Evet, o sözü üzerine basa basa bir kez daha söyleyelim. Resulullah, babama karşı savaşacaksın öyle mi? Bak, Resulullah Aleyhisselam demiyor. Sadece Resulullah demiyor. Benim babam peygamber. Bir yandan bir peygambere karşı savaşa gidiyorsun. Bir yandan benim babama karşı, benim babam senin kayınpederin. Bunu öncelliyor. Burayı biraz görmüştük. Önceki dersimizde maalesef. Ebu Las burada çok tatlı bir cevap veriyor. Hayır, hayır. Ben ona karşı asla kılıç çekmem, savaşmam. Öyleyse otur oturduğun yerde. Otur oturduğun yerde. Çıkmalıyım Zeynep'im, çıkmalıyım. Bu savaşa katılmak zorundayım. Ama inan ki babana karşı savaşmayacağım. Sadece bu ordu içinde görülmeliyim. Görülmek zorundayım. Şartlarımı görüyorsun. Evet, istemiyor adam. Ama çaresi yok. Fakat Zeynep Sultan'ın cevabı çok dikkat çekici ve çok çarpıcıdır. Hainlerin içinde olmak, hıyanete ortak olmaktır. Bilmez misin? Hainlerin içinde olmak, hıyanete ortak olmaktır. Bilmez misin? Dışarıdan bağırıltılar. Ne o? Karın mı izin vermiyor? Hanımına mı sığındın gibi sözler iyice ortalığı yırtıyor. Herkes duyuyor bunları. İşte Zeynep'im işitiyorsun. Karısını hoşnut etmek için savaştan kaçtı dedirtmem ben kendime. O hainlerle beraber olma. Karısından korktu mu desinler? Ne derlerse desinler. Sen neysen osun. Onların dediği değil. Ne mübarek bir hanım. Ne mübarek bir hanım. Yani efendi ben seni biliyorum. Korkaksın değilsin biliyorum. Onlar ne derlerse desinler diyor. Sen neysen osun. Onların dediği değilsin. Korktu, kaçtı, saklandı. Dedirtmem kendime. Yapma. Bunu bana yapma ne olur. Bunlar konuşuyor. Dışarıdaki baskın, kapı vurmalar, kopuyor dışarıda kıyamet. Çaresizim Zeynep'im, görmüyor musun? Zeynep Sultan'ın ses tonu değiştiriyor. Ne olursa olsun gideceksin. Kararlısın, öyle mi? Ne olursa olsun gideceksin. Kararlısın, öyle mi? Ebu Las'ın da ses tonu değişiyor. Kararlı değilim Zeynep'im. Kararlı değilim. Mecburum. Mecbur. Mecburum, mecburum diye birkaç kez bu kelimeyi tekrarlayan Ebu Las birden sıyrılıp kapıyı açtığı gibi dışarı fırladı. Çok ama çok sevdiği, yüzüne bakmaya kıyamadığı, asla incitmediği, hiç kötü söz söylemediği, yanında huzur bulduğu sevgili hanımıyla Zeynep Sultan'la veda edemedi. Çocuklarıyla veda edemedi. Allah'a ısmarladık diyemedi. Fırlayıp dışarı çıktı adam. Kolu kanadı kırılan Zeynep Sultan, henüz ne olduğunu tam anlayamadıkları bu olaya bakıp ağlamaya başlayan çocuklarına yöneldi. Ne olursa olsun o aynı zamanda bir anneydi. Bütün acılarını içine gömerek bütün şefkatiyle çocuklarına yöneldi. Annesinin kızıydı o. Anneler annesi Hatice annemizin, anneler sultanının sultan kızı. Görüyor musunuz? Yani çocuk bu anda, yani küçük küçük de 5-6 yaşına gelmiş olan, Yani şöyle elini tersine sarıp git başımdan diye bir bağırabilirdi yani o an. Ama bir anne şefkati ve Zeynep Sultan duruşu. Örnek budur. Yani çok kızdığımız zamanlarda bile çocuklarımızı ihmal etmeyeceğiz sözünü söylemek başka, böyle makale yazmak, sohbet etmek başka bir şey. Bunu yaşamak başka bir şey. Bunlar yaşıyor işte. Biz konuşuyoruz buradan. Mikrofonlar güzel. Radyo güzel. Dinleyici güzel. Ne olacak? Konuşuyoruz. Allah-u Teala bizi böyle bir imtihanla imtihan etmesin duasını yaparak tabii. Şimdi zannediyorum tablo gözlerinizin önüne geldi. Yani başından beri ki çok programda tekrarlamışımdır ve çok da tekrarlayacağım. Bunu söyleyeyim. Çok da tekrarlayacağım. İslam tarihinde hangi sahne olursa olsun sahnenin yaşandığı salona yani olayın içine girilmediği sürece olayın anlaşılması mümkün değil. Ha şimdi anladık mı? Yani ben anlayabildim mi? Hayır. Ama anlamaya çalışıyorum. Evine girdik beraber, içerideydik. Ve ikisini yani birbirini çok seven, sayan örnek bir çiftin en dramatik anını beraberce izledik. Burada erkek olanlarımız Ebul As'ın duruşuna, hanım olanlarımız Zeynep Sultan'ın duruşuna baksınlar. Ve gerçekten de iki deha insanın en zor zamanda bile kelimeleri seçerek, sözcükleri tek tek seçerek birbirlerini kırmama adına ne kadar dikkatli davrandıklarını görüyoruz. Dışarıda kıyametler kopuyor hala. Ebul As'ı yanlarına aldılar. Nasıl bağırıyorlar? Ne kötü şeyler söylüyorlar? Ve ayaklarını vura vura, nara ata ata şehri terk etmeye başladılar. Bir yandan da eğlenceler var. Ve bilhassa onun kafasını keseceğiz diyen, onu öldüreceğiz diyenler, çok ağır şeyler söyleyenler var. Zeynep Sultan gerçek anlamda belki hayatının en büyük sıkıntısına düşmüştü. En büyük belki diyoruz. Çünkü bazen öyle bir sıkıntı yaşarız ki ilk defa böyle bir şey yaşıyoruzdur. Ama daha sonra kim bilir bizi neler bekliyor. Sevgili çocuklarına sarılıp ağlamamak için kendini zor tutuyor. Hışkırıp ortalığı yırtmamak için. Çünkü çocuklar var. Ali 5-6 yaşında, Zeynep Sultan. Zeynep Sultan, Ali'si 5-6 yaşında. Ümmamesi 2-2,5 yani 2 diyelim yaşlarında. Onlara sarıldı. Hıçkırdığını, ağladığını belli etmemeye çalışıyor ama bir cümle kullandı ki Ali bile anladı bunu. O bile ağlamaya başladı. Bugün ya ben yetim kalacağım yavrularım ya da siz. Bugün ya ben yetim kalacağım yavrularım ya da siz. Bu sözü yüreği parçalana parçalana ifade eden Zeynep Sultan onca parça parça lime lime olmuşluğuna rağmen yine kendini kontrol etmeyi başardı. Kendini kaybetmedi. En büyük eksiğimizin bizim birisi budur. Kendimizi çok kolay kaybediyoruz. Kendimizi kontrol edemiyoruz. Kendisini kontrol edemeyenler başkalarına kendini kontrol et deme haklarına sahip değiller. Biz hep bunu yaptık, bize de bu yapıldı sürekli. Evet, insanlık ve aydınlığı istemeyen karanlık düşünceli karanlık adamlar. Ta başından bu yana ilahi nizama karşı insanlık dışı bir tavır sergilemişlerdi. Müslümanlara kendi memleketlerinde, kendi evlerinde bile yaşama hakkı vermemişlerdi. Ülkelerinden sürgün etmişlerdi. Onları Habeşistan'da mülteci, Medine'de muhacir durumuna düşürmüşlerdi. Estağfurullah diyeyim. Düşürme kelimesi biraz sırıttı. Mülteci belki ama muhacir bir yükseliştir. Bizim burada kastettiğimiz Müslümanların çektiği sıkıntıdır. Ama siz de şunu fark ediyorsunuz ki kelimeleri, kavramları ısrarla seçmemiz gerekiyor. Bazen böyle ciddi hatalar yapılabiliyor. Muhacir bir seviyedir, düşüş değildir, yükseliştir. Ama yani sonuçta memleketinden uzak bir yere gidip başka bir yerde yeri yurt tutmalarıdır bu. İşte şimdi de Medine'de bile rahat bırakmamak için büyük bir ordu toplayarak çıkmışlardı yola. Üstelik bu sefer hedefleri sadece Mekkeli Müslümanlar, Peygamber Aleyhisselam değildi. Onlar başta. Bu sefer Müslümanlara kucak açan Medine Müslümanları yani Ensar da hedeflerindeydi. Yani ne olursa olsun bir tekini sağ bırakmayacaklar. Bunun için yola çıktılar. Kervan onlara bahane oldu. İslam ve Müslümanları ortadan kaldırmak için yola çıkan bu müşrik ordusu bir yolunu bulup Ebu'l-As'ı da götürmeyi başarmışlardı. İşte bunu kısmen gördük. Ben tamamını açsam daha kim bilir program uzar kaç bölüm olur. Yani adamı tahrik etmişler ve götürmüşlerdi. Böylece ne garip bir cilve tecelli ediyordu. Peygamber damadı müşrik ordusu içinde İslam ordusuna karşı yürüyüşe geçmişti. Garip bir tecelliyat işte. Böyle bir savaşa katılmaması için kocasına çokça ısrar eden Zeynep Sultan, hatta baskı kelimesini sevmiyorum ama tabir yerinde ise gönül dünyasıyla, ruh dünyasıyla, bakışıyla, sevgisiyle, kucaklayışıyla bir baskı kurmuştu adama. Gitme baskısı kurmuştu. Aslında o da gitmek istemiyordu. Böyle bir savaşa katılmak istemiyordu. Fakat müşrikler peşini bırakmamışlardı. En sonunda da korktuğunu ileri sürerek, daha birçok şey söyleyerek onu tahrik etmişlerdi. Korku diye bir şey tanımayan Ebu'l-As bu oyuna gelerek şirk davası için müşrik ordusu içinde Medine'ye doğru yola çıkmıştı. Ardında kendisini çok seven, kendisinin de onu çok sevdiği eşini gözü yaşlı bırakarak, ne kadar dil dökmüşse de dinletememişti. Çünkü müşrikler onuruyla oynamışlardı. Karısından korktuğu için savaşa çıkamıyor. Böyle sözlerle ciddi şekilde tahrik etmişlerdi. Evet, çocuklarına sarılıp gözyaşı döken Zeynep Sultan bir yandan da yanık bir gönülle dua ediyordu. Hem Müslümanların zafer kazanmasını istiyor, hem peygamber babası başta olmak üzere hiçbir Müslümana bir şey olmasın diye istiyor, hem de kocasının müşrik olarak ölmemesi için dua ediyor. Belki İslam'ı görsün diye yana yakıla dua ediyordu. O aynı zamanda dua sultanıydı. Evet, Zeynep Sultan'ın evinin direğini söküp götürmüşlerdi hain müşrikler. evinin direğini söküp götürmüşlerdi. Bu cümlenin altını çiziyorum. Direk kendiliğinden devrilip gitmemişti. Müşrikler o direği, evin direğini sökmüşler ve götürmüşlerdi. O günden bu yana zaman durmuştu sanki. Korkunç bekleyiş bitmek bilmiyordu. Bir haber, bir ses, bir ışık bekliyordu Zeynep Sultan. Karanlıkları aydınlatacak bir ışık. Ümmame küçüktü ama Ali bir şeyler anlıyor gibiydi. Dedi ki 5-6 yaşlar. Annesine öyle sorular soruyordu ki zavallı kadıncağız yandıkça yanıyordu. Bu çocuğa ne diyecekti? Nasıl anlatacaktı? Senin baban dedene karşı savaşa gitti mi diyecekti. İşte Şam tarafına ticarete gitti, sana hediyeler getirecek mi diyecekti. Ne diyecekti? Allah'a şükür kaynaklarımızda birçok ayrıntı var ama bu kısım yok. Sadece şöyle bir ifade geçer kaynaklarımızda. Zeynep Sultan kendine yaraşanı yaptı ve çocuğunu avuturken yarın karşı karşıya kalacağı kelimeleri, cümleleri kullanmadı. Çocuğu avutuyorsun ama yarın anne böyle söylemiştin gibi sözleri kullanmadı. Demek ki ya doğruyu söyledi, biz bilemiyoruz. Ama o çocuğu avutmayı başardı. İşte burada bir kez daha Zeynep Sultan'ın sultanlığı çıkıyor önümüze. Çünkü o yaşayan Kur'an'dı sanki. Hani İsra suresinin yanılmıyorsam 84. ayetidir. Allah-u Teala öyle buyuruyor işte. Yani herkes kendi mizacına, meşrebine, karakterine göre iş yapar diyor. Hatta bilirsiniz ayet aklımdadır. Ezberimde paylaşayım sizinle. Bismillahirrahmanirrahim. Kul kullun ya'melu ala şakileti ferabbukum a'lemu bimen huve ehde sibila. Ayet böyle. Kul de ki ey Resulüm. Kullun ya'melu ala şakileti. Herkes kendi mizaç ve karakterine, meşrebine göre iş yapar. Şakile. Hani deriz ya, şakülesi düzgün bir adam. Şakülesi düzgün bir hanım. Şakülesi düzgün bir genç. Bak bozuk demedim. Bozuk olmayacağız. Düzgün olacağız. Bir duvara bir şaküle tutarlar. Üstten aşağı bir ağırlık, bir cisim asarlar. İpin ucuna. Tutulur böyle. Onun eğriliği, doğruluğu anlaşılsın diye. Ustalar bunu çok kullanır şaküleyi. Ayette de böyle geçer. Herkes kendi mizaç ve karakterine, meşrebine göre iş yapar. Kullun ya'melu ala şakileti. Çünkü Zeynep Sultan bunu yapıyor. Ferabbukum a'lamu bimen huve ehda sebile. Ha, yani ben şimdi işte en düzgünüm, doğrudayım, hidayet üzereyim diyebilirim. Ama ayetin ikinci kısmı bu durumda kimin doğru bir yol tuttuğunu Rabbiniz en iyi bilendir diyor. Rabbiniz daha iyi bilir. Yani فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ Rabbiniz en iyi bilir. بِمَنْ هُوَ اَهْدَى سَب۪يلَ Kimin hidayet üzere olduğunu, sırat-ı müstakim üzere olduğunu en iyi Allah bilir. İşte böyle bir karakter sergiliyordu Zeynep Sultan. Gerçekten muazzam bir karakter. Müthiş bir karakter. Zeynebi bir karakter bu. Başka bir mana buna bulamıyoruz. Zeynebi karakter demenin dışında bir mana bulamıyoruz. Evet, hain müşrikler niye karşı girdiklerini anlayamamışlardı bir türlü. Onlar anlayamamışlardı ama Ebulas neden hala anlamadı? Ona ne demeliydi? Müşrikler gönülleri mühürlü olunca, kulakları mühürlü olunca olmuyor bu işler. Ve olmamıştı. Ebulas onlarla beraber olduğundan ister istemez aynı hataya düşmüş, aynı yanlışı yapmıştı. Resulullah Aleyhisselam'a karşı en küçük bir yanlışı olmayan biri olarak şimdi ne haldeydi acaba? Şu kadar zaman geçmiş, hiçbir haber alamamıştı Zeynep Sultan. Evet, burada dilerseniz kısa bir ara verelim. Sonra kaldığımız yerden tekrar devam ederiz ama lütfen bizden ayrılmayın. Evet efendim, yine beraberiz. Zeynep Sultan adlı sunumumuzun 14. bölümün ikinci yarısıyla yine beraberiz. Tekrar tekrar hayırlara vesile olması dileğiyle efendim. Evet. Anlamak için herhalde inanmak gerekiyor. Yani bir ayeti kerimeye bir Müslüman gözüyle bakış farklıdır, bir müşrik gözüyle bakış farklıdır. Çünkü o ayete inanmayan kişiyle ayet konuşmayacaktır. Kendini ona açmayacaktır. Biz bazı ayetlerden, biz derken şahsımı kastetmiyorum, Müslümanlar olarak bazı ayetlerden bir şeyler anlıyorsak, anlayabiliyorsak, Müslüman olduğumuzdan dolayı o ayetin bize tebessümüdür, bize kendisini açmasıdır. Elhamdülillah. İşte Ebul As, Zeynep'in kocası, Zeynep Sultan'ın kocası Ebul As bin Rebi, her şeyle mükemmel olduğu halde iman noktasında bu seviyeye çıkamadığı için bu noktada anlayış sıkıntısını yaşamış ve müşriklerle beraber yola çıkmıştı. Şu kadar zaman geçmiş, Zeynep Sultan hiçbir haber alamamıştı. Yine evinde olan biteni düşünüyordu. Böyle bir düşünceye tam dalmışken kapısı çalınınca birden korkuyla yerinden sıçradı. Sonra da durup dururken neden bu kadar korktuğuna şaştı. Artık korkulu haber bekliyor da ondan bilemeyiz. Biz şimdi olalım. Yani babamızın içinde bulunduğu bir ordu var. Karşıda müşrikler var. Ve kocamız da onun içinde. Ya veya eşimiz yani. Ve şu kadar zaman geçmiş. Haber alamamışız ve kapı çalınıyor. Bir anda ne yaparız? Kapı üst üste çalınınca kendine geldi. Böyle kapı da böyle kırılırcasına sert değil, yumuşak bir çalış var. Yumuşak kapı çalınıyor. Tak tak, yani usulünce kapı çalınıyor. Kocası müşrik ordusuyla gideli beri rahat bir uyku uyuyamamış, doyasıya yemek yiyememişti. Ve sürekli düşünüyordu. Bu arada da her çalan kapıyı da açmaya korkuyordu. Fakat kapı tekrar tekrar çalınınca toparlanıp kalktı. Aceleyle avluya çıkıp seslendi. Kapıyı açmadı, kim o diye seslendi. Gelenin komşu kadını olduğunu anlayınca kapıyı açtı. Unutmayın yalnız, bu komşu da henüz Müslüman değil. Kaç defadır çaldım Zeynep? Duymadın mı? Duymadım ya komşu, kusura bakma. Niçin geldiğimi sormayacak mısın? Şimdi ne yaparsınız? Böyle bir anda niçin geldiğimi sormayacak mısın? Hayırdır diye endişeleniyor. Hayırdır. Yani biri geldi mi kapıyı açarsın. Buyur dersin içeriye. Kapı önünde. Efendim, niçin geldiğimi sormayacak mısın? Diyor. Böyle bir durumda. Hayırdır. Endişe. Çünkü ya ben yetim ya siz yavrularım demişti. Kalacağız demişti. Korkma kız. Müjde getirdim sana. Yoksa... Sevindi Zeynep Sultan. Evet, peygamber baban Bedir'de zaferi kazanıp sağ salim Medine'ye dönüşe geçmiş. Çok şükür, şükürler olsun. İslam ordusu karşısında bizimkiler fena halde bozulmuşlar. Tam 70 ölü vermişler. 70 ölü. Üzerine basıyor kadın. 70 ölü mü diye iç geçiren Zeynep Sultan çocuklarına baktı. Acaba kocasına bir şey olmuş muydu? İmana girmeden, Müslüman olmadan ölmüş müydü yoksa? Korkuyla baktığı komşu kadına. Bu bakışlarının ne anlama geldiğini biliyorum Zeynep. Şimdi ağır hanım Zeynep. Ağır hanım ağırlığı oynamıyor. Ağır yaşıyor. Oyun değil. Ne anlama geliyormuş peki? Açıkça sormaya cesaret edemiyorsun değil mi? Öyleyse lütfen komşum açık konuşur musun? Korkuların son bulsun peygamber kızı. Korkuların son bulsun. Yani kocan da sağ salim peygamber babana esir düşmüş. Kocan da sağ salim peygamber babana esir düşmüş. Şükürler olsun Rabbim diyerek içeri koştu Zeynep Sultan. Şükür secdesine kapandı. Zeynep'in içeri niçin girdiğini pek de anlayamayan komşu kadın avluda kala kaldı öyle. Zeynep Sultan şükür secdesinden hemen sonra döndü. Müjdeli haber getiren komşum, dile benden ne dilersen. Bana İslam'ı öğret. Bana İslam'ı öğret. Allahu Ekber. Anlamadım. Bunun anlaşılamayacak nesi var komşum? Bana İslam'ı öğret dedim. Aman Allah'ım sen? Evet. Ben de girmek istiyorum İslam'a. Aman peygamber kızı kimse duymasın. Bilmesin kimse. Yoksa başıma nelerin geleceğini biliyorsun değil mi? Biliyorum komşum. Bilmez olur muyum? Merak etme sen. Hadi içeri geçelim. Daha yeni oturmuşlardı ki bütün Mekke dağıyla taşıyla her bir şeyiyle bir anda korkunç bir deprem yaşadı sanki. Bir feryat depremi, bir çığlık depremi. Sanki kıyamet kopuyordu. İster istemez pencereye koştular. Ne oluyor? Giderken kendinden emin olan gurur, kibir ve kin ordusu aslan gibi kükrüyordu. Öyle gitmişlerdi. Ama şimdi süt dökmüş kediler gibi dönüyorlardı. Çığlıklar, feryatlar, üst başlarını yırtıp kendini parçalamalar. Bir faydası yoktu artık bunların. Bunlar içinde biri vardı ki herkesten öne çıkıyordu. Ortalığı yırtan kin ve nefretin yanında kan kokan bir sesti bu. İntikam, intikam. İntikam alacağız onlardan, intikam. Gittikçe artan bir ses tonuyla neler demiyordu ki? Hint binti Utbe'ydi bu kadın. Ebu Süfyan'ın karısı Hint. Onun bu çığırından çıkan, kan ve kin kokan bağrışmaları karşısında ürperdi Zeynep Sultan. Şu kadının babası başta olmak üzere hepsini öldürecek onların. Hepsini. Hele şu kadının babası. Şu kadının babası. Zeynep Sultan'ın evinin önüne kadar gelmiş bas bas bağırıyordu. Ve ikide bir de şu kadının babası. Şu kadının babası. Bütün suç Zeynep Sultan'ındı sanki. Öyle milleti tahrik ediyor. Allah muhafaza bir linç hareketi meydana gelebilirdi. Hem neler demiyordu ki? Bir kadın olduğu halde neler demiyordu ki? Pencereyi kapatıp içeri geçseler de ortalığı yırtan bu feryat dineceğe benzemiyordu. Daha yeni nefes almışlardı ki bu sefer de kapıları çalındı tekrar. Zeynep Sultan besmele çekerek açtı kapıyı. Ebu'l-As bin Rebi'nin kardeşlerinden Amr bin Rebi gelmişti. hain müşriklerin çılgın bağırışmalarına rağmen onun çok rahat bir hali vardı. Haber getirdim sana yengem. Ebu'l-As'tan haber getirdim. Yüreği yerinden oynayan Zeynep Sultan heyecanlandı. Nasıl bir haber bu? Ebu'l-As sağ salim olarak babana esir düşmüş. O kadarını biliyorum. Ben yeni geliyorum da. Sen nereden haber aldın ki? Beni boş ver de devam et sen. Başka ne haberin var? Ebu'l-As mesaj gönderdi sana. Ne mesajı? Çabuk söyle. Zeynep'ime söyleyin. Esaretten kurtulmam için fidye göndersin. Fidye mi? Fidye ya. Şimdi herkes fidye hazırlama peşinde. Fidyesini tamamlayan esirini kurtarmak için Medine yoluna düşüyor. Ebu'l-As da çok acele fidye göndermeni istiyor. Fidyeyi hazırlayınca sana haber veririm. Zeynep Sultan'ın bu telaşını gören komşu kadın da hemen kalktı. Ben daha sonra geleyim. Zeynep, senin işin başından aşkın. Dur komşum, gitme hemen. Hiçbir iş İslam'ın önüne geçemez, geçmemeli. Sen şöyle otur, ilk dersimizi yapalım. Ondan sonra gideriz. Evet, işte Sultan, işte Zeynep Sultan. Böyle bir anda biz bu dersi yapabilir miyiz? Bu sohbeti yapabilir miyiz? Ya böyle bir an. Amr bin Rebi'yi gönderiyor. Ben fideyi hazırla sana haber veririm diyor. Manzarayı gören komşu kadın da kalkıyor. Ben çıkayım sonra gelirim. Hayır diyor. Hiçbir iş İslam'ın önüne geçemez. Geçmemeli. Evet, hiçbir iş İslam'ın önüne geçemez. Geçmemeli. İmza Zeynep Sultan. Biz ne tür sıkıntı yaşasak yaşayalım, İslami kimliğimiz, İslami kişiliğimiz sürekli ön planda olmalı ve Müslüman İslam'a göre hareket eden bir kişi, bir şahıs olduğundan hareketimizde, inancımızda bağdaşmalı. Ters düşmemeli. Yani diğer ifadeyle kendi kendimizle çelişkiye düşmeyeceğiz. Evet, yani haber üzerine haber alıyor. Babası sağ salim kurtulmuş. Efendim, kocası kurtulmuş. Üstelik emin ellerde. Bunun şükrü gerekiyor, şükrünü yapıyor. Ama acele fidye lazım. Hazırlanıp gönderilmesi gerekiyor. Ama onun da önünde İman etmek istediği için gelen bir kadın var. Bir komşu var ve komşu hakkı var. İslam'ın öncellediği bir şey. Kadıncağız da akıllı biri. Ne kadar gitmek istediyse de Zeynep Sultan izin vermedi. Yine sultanlığını yaptı. Onun anlayabileceği bir şekilde İslam'ı anlattı komşu kadına. Sonra da komşu kadınla beraber yürek dolusu bir aşk ile kelime-i şehadet getirdi. Ve komşu kadın İslam'la şereflenirken gözyaşlarını tutamıyor. Ey Zeynep diyor. Ey peygamber kızı. Vallahi ben İslam hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Sadece bizi parçalayan, bölen kötü bir şey olarak konuşulur bizim evde İslam. Ama senin komşuluğun, senin şu duruşun, senin insanlığın, senin İslam'ın beni İslam'a çekti. Aman komşum der, senin İslam'ın deme. İslam Allah'ındır. Yok, bu cümleyi kullanma. Çünkü biz İslam'ı bilebildiğimiz kadar yaşayanlardanız. Senin İslam'ın denirsen ötekisi de onun İslam'ı, bunun İslam'ı. Yok. Şahısların değil. İslam Allah'ın, din Allah'ındır. Benim kastettiğim komşum diyor. Sendeki şu ağırlığı, şu duruluğu, şu sadeliği, şu ciddiyeti, bunca olay yaşamana rağmen senin şu duruşun İslam'dan değil mi? Evet, bunlar İslam'dandır. Ama İslam değildir. İslam'dandır. İşte ben bundan dolayı sana bakarak İslam'ı öğrenmek istedim. Hamdolsun Allah bana buna nasip etti. Öyleyse komşum, İslam'la şereflendin, kardeşimiz oldun. Ama İslam'a ilk gelenin ilk iki vazifesi var. Onları yap, buna seni bırakmam. Nedir onlar? Biri taharet, temizlik. Diğeri namaz. Sana bunları öğreteyim. Ondan sonra ilk namazını kılmış olursun. Hiç zaman kaybetmeden tahareti, temizliği, abdesti öğrettiği, gusülü öğrettiği aldırdı. Ve ona öğreterek ilk namazını kıldırdı. Bu eve müşrik olarak gelen komşu kadını şimdi ilk namazını kılmış bir şekilde Müslüman olarak evine dönüyordu. Zamanlı şeyler zamana bırakılmamıştı. Evet, zamanlı şeyler zamana bırakılmamıştı. Zeynep Sultan bunu yapmıştı. Hocam ne demek istiyorsunuz? Zamanlı şeyler zamana bırakılmamıştı'dan kastınız ne? Zeynep Sultan'ın yaptığı bu. Şimdi İslam ne zamanda neyi istiyorsa o zamanda yapılmalı. Zamana bırakılmamalı. Yani bazı malumat vardır, bilgiler vardır, zamanlıdır. Bazıları zamanladır. Zamanlı, zamanla. Zamanlı dediğimiz bazı temel prensipler zamanında öğrenilmeli ve yaşanmalı. Mükellef olan bir Müslüman namazın vakti girdiğinde kılmalı. Canım sonra öğrenir, kılar diye sonraya, zamana bırakılmamalı. Müslüman, mükellef namazı zamanında kılmalı. Bunlar zamanlı bilgiler. Zamanla dediğimiz tecrübe kazanırız. İşte ileriye yönelik bilgiler vardır. Ama iman zamanlıdır. İbadet zamanlıdır. Zamana bırakılmamalı. Farkındasınız, bu da bir derslik, bir sohbet konusu. Ama biz dönelim Zeynep Sultan'ımıza. Evet, komşu dualarla beraber gitti. Şimdi Zeynep Sultan fidye hazırlayacaktı. Fidye. Fidye. Deyince Ebul As'ın "Zeynep'im beni kurtarsın" sesi kulaklarında yankıladı sanki. Fidye. Peki fidye ne? Şöyle bir kısa özet geçeyim. Bedir Savaşı zaferle sonuçlanmış. Müslümanlardan 14 şehit, müşriklerden 70 ölü. Ve yine müşriklerden de 70 esir alınmış. Savaş esiri. Çok fazla ayrıntıya giremiyorum. Savaş esiri alınmış. 70 esir. Bu 70 esirin esaretten kurtulma noktasında istişare ve gelen ayetleri karşısında takip edilen usul, iki örnek veriyorum. Birisi fidye dediğimiz belli bir miktar para karşılığı kişinin serbest bırakılmasıdır. Fidye bu. Bir de bu parası olmayanlar, yani fidye ödeyemeyecek durumda olanlar, okuma yazma bilenler Müslüman çocuklara okuma yazma öğretecekler. Biz fidye kısmındayız. Çok ayrıntıya girmiyorum. Yani Müslümanlar Mekke'yi basıp veyahut da şunlara bunlara basıp da esir almamışlar. Müşrikler Müslümanları yok etmek için gelmişler. Burada bir şey de atlanmasın. Peygamberimiz Aleyhisselam Medine'den kervanı basmak üzere çıkmıştı biliyorsunuz. Müşrikler de kervanı koruma bahanesiyle Medine'ye yürümüşlerdi. Ancak Ebu Sufyan yolunu değiştirmiş, sahile doğru yönelmiş ve kervanı kurtarıp Mekke yoluna girmişti. Tekrar haber gönderiyor orduya, Mekke ordusuna, kervanı kurtardık, dönebilirsiniz. Ama Ebu Cehil buna razı gelmiyor. Biz yola çıktık, savaşmadan dönmeyiz diye. İlerleyince İslam ordusuyla Bedir'de karşı karşıya gelecekler. Meşhur Bedir Savaşı böyle olacak. Yani dolayısıyla Müslüman ordusunda 313 kişi var. Birkaç kılıcın, bir iki atın dışında öyle zırhtı, mırhtı, silahtı falan yok bir şey. O yüzden Bedir Savaşı ile ilgili en geniş malumatı Kur'an-ı Kerim Enfal suresinde verir. Allah'ın yardımıyla meleklerin geldiğini anlatır. Benim konum bu kadar uzunca Bedir değil. Ben sadece Zeynep Sultan'ın olduğu sahneleri veriyorum. Normalde onun kocası Ebulas'ın da olduğu sahneyi vermeliyim ama o Ebulas'tan tekrar bir araya gelince kısa bir değinmeyi düşünüyorum eğer zamanım kalırsa ona. İşte bu savaş sebebiyle esir düşen Mekke müşrikleri Mekke'ye haber gönderip işte aleyhisselam için, yani fidye ödeyen serbesttir dediğini haberi uçuruyorlar. Fidyeyi hazırlayan, o belli miktar para bu, onu hazırlayan Medine'ye gidiyor, parasını ödüyor, fidyesini ödüyor ve esirini alıp Mekke'ye geri getiriyor. İşte Ebulas da fidye ödeyecek. Yani Peygamber aleyhisselam bu benim damadımdır diye özel muamele etmiyor. Fidye ödeyecek fidyeyi. Ödeyecek. Neyse odur kural. Yani İslam'ın kuralları işliyor. Şahıslara göre kural değişmiyor. Şahıslara göre kanun da değiştirilmiyor. Fidye kural işliyor. Ve işte Ebulas da Zeynep'im beni kurtarsın haberi üzerine kurtuluş bedeli fidye hazırlayacak. Biliyorsunuz daha önce bunu görmüştük. Ebulas bin Rebi ticarette uğraşan tüccar bir kişi. Zengin bir adamdı. Dolayısıyla yani fidye sıkıntısı yoktu. İstediği kadar parayı çıkarabilirdi gayet rahat bir şekilde. Ancak Hazreti Zeynep fidye gönderecek, eşini kurtaracaktı. Ama bu fidye kelimesi, kavramı Hazreti Zeynep'in zihin dünyasında, gönül dünyasında yeni kapılar açtı. Bir yandan acaba diyor göndermesem mi? Malı mülkü var, sıkıntı yok. Niye göndermeyecek? Biraz peygamber babamın yanında kalsın. Esir de olsa. Bir yakından görsün Müslümanları. Onların içinde baksın hadiselere. Bir yandan bu var. Bir yandan belki iman nasip olur orada kalınca. Peki kalbi ısınır. Çünkü Peygamber aleyhisselam hiç kimseye sert davranmıyor. İşte gelen haberlerde esirleri Müslümanlar yediğinden yediriyorlar, giydiğinden giydiriyorlar. Bir sefalet durumu yok. O yüzden acaba göndermesem mi? Ama o ekolu ses gelir. Zeynep'im beni kurtarsın. Zeynep'im beni kurtarsın. Zeynep seni Allah kurtarsın. İmanla beraber Allah kurtarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi diye. Nasıl dua eder mübarek? Nasıl dua eder? Ve anlar ki bu iş öyle esaretle orada bırakıp da İslam'ı görmeli olmayacak bu iş. Bu gönül işi, bu nasip işi. İman nasip işidir. O yüzden döner fidye hazırlamak için sağına soluna bakılır. Peşin olarak para var, bol. Sıkıntı yok. Mal mülk var. O da sıkıntı yok. Hatta yani Amr bin Rebi hemen kapıya gelmiş, hemen parayı verecek. O da Medine'ye hemen gidip alacaktı. O kadar her şey hazır. Ama Zeynep Sultan sultanlığını yapıyor burada. Fidye vesilesiyle hem peygamber babasına, hem kocasına, hem de kıyamete kadar ümmete bir Zeynep'i mesaj veriyor. bir Zeynebi mesaj. Subhanallah. Fidye ile Zeynep Sultan mesaj. Evet. İnşallah o mesajı da önümüzdeki programda paylaşmak üzere Allah-u Teala bütün bu güzelliklerden güzellikleri devşirip bu güzellerin güzellikleriyle güzelleşmek duasıyla, arzusuyla efendim hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.
Erkam Radyo'da Adem Saraç'la Gül Sohbetleri programını dinlediniz.